Ayrım 19.
Babasının kollarına atılacak ve yeniden 5 dakika içinde babasını bulmuş olmak bahtiyarlığıyla ağlayacaktı. Bunu yapabilmek için güç bulamadı. Adnan Bey hala ona bakıyordu. Nihal bir şey söylemiş olmak için, "Genç kız," dedi. "Baba, bir çocuk genç kız olunca sonunda gelin olur değil mi? Sizin haberiniz var mı? Ben karar verdim. Bir daha değiştirilemeyecek bir karar. Küçük Nihal gelin olmayacak. Hani ya bana küçükken sorardınız, Nihal kime varacaksın derdiniz. Ben kuşkusuz ciddi bir kanıyla size derdim. Telaş etmeyiniz, şimdi o düşüncede değilim. Ama sizin yanınızda kalacağım, anlıyor musunuz baba? Her zaman sizinle birlikte." Adnan Bey sesinde derin bir duygusallık titremesiyle, "Lakin kızım," dedi. "Sonunda gelin olmaya karar vermek gerekecek. Bir gün olabilir ki baban seni yalnız bırakmak zorunda kalacaktır." Nihal önce anlamadı. Sonra babasının titreyen gözlerinden anladı. Yalnız ta ruhunun derinliklerinden kopan acı bir iniltiyle, "Oo," dedi. Bu mümkün müydü? Böyle bir şey olabilir miydi? Annesinden sonra bu da, babası da. Aklından o sözü söylemeyerek kendisine, "Mümkün değil," diyordu. Sonra babasına sokuldu. "Söyleyin bakalım," dedi. "Bana söyleyin ki bu dediğiniz şey mümkün değil." Adnan Bey gülüyordu. Ona sordu. "Bu kararı nereden çıkardın Nihal?" Babasına gerçeği söyledi. Bu kararı işte dün gördükleri düğünden çıkarmıştı. Nihal şimdi çocukluğuna özgü sevinç ve neşesini bularak bütün ayrıntılarını maskalaştıran bir biçimde ellerinin yüzünün bin türlü tuhaflıklarıyla düğünde gördüklerini taklitlerle karıştırarak anlatıyordu. Bu düğün hikayesi Nihal'de yaşayan bir komiklik gücünü ve hareketliliğini kazanıyordu. Adnan Bey'in gözlerinin önünde bütün bu düğün evi gariplikleriyle, tuhaflıklarıyla parça parça tablolarını sürükleyerek geçiyordu. Nihal iki kurşun kalemi vuruşuyla bir hayat uyandıran bir ressam ilhamı ve ustalığıyla düğünün hayalden bir görüntüsünü çizdikten sonra babasının karşısına geçiyor, ağırbaşlı görünmek için somurtan gelini taklit ediyordu. "Düşününüz bir kez," diyordu. "İşte böyle, hep böyle saatler geçecek, siz hep böyle somurtacaksınız. Sanki gelin olduğunuza pişmansınız. Bütün bu görmeye gelenlere dargınsınız. Size ondan sonra yok, ondan önce." O zaman Nihal parmağını kaldırarak ciddi bir vaiz durumuyla, "Başka bir şey daha var. Bu ne kadar gülünçse o kadar da iğrenç bir şey daha var," diyordu. O zaman minderde oturan hanımı anlatmak için halının üstüne oturuyor, gözlerini kapayarak sazın insanı kendinden geçiren ezgileriyle başını ağır ağır iki yanına sallıyor, ortağı boğuk bir sesle, "Oh, ömrüne bereket," duasını anlatıyordu. Bu kadın onu ancak kalpakçı başlarına götürecek, beğendirilecek bir mal aşağılığıyla o güne kadar görünmemiş, tanınmamış bir adama satacaktı. Nihal yeniden kalkarak, "Anlıyor musunuz baba, hiçbir zaman," diyordu. Bunu söylerken ince sesinde demirimsi bir güçlülük vardı. Adnan Bey gülümsüyordu. "Lakin kızım," diyordu. "Bütün kızlar kalpakçı başlarında gelin olmaz." Birden Nihal'in ağzından bir soru fırlayacaktı. "Başka nerede gelin olurlar? Kalenderde, kağıthanede, göksuda?" Ağzından çıkmamakla birlikte bu soru onu o kadar korkuttu ki sapsarı oldu. Ama ta deminden beri bu düğünden söz ederken bir fırsat bulmak, biraz da Firdevs Hanım'dan onlardan konuşmak istiyordu. Ancak o zaman babası kaşlarını çatacak, en sert sesiyle ona, "Nihal, beni yalnız bırakır mısın?" diyecekti. Onlardan söz etmemek için başka bir şey buldu. "Bakınız, itiraf edeyim," dedi. "Gelin olmak için bence bir sebep olabilir. Mücevher. Bilmezsiniz babacığım, o gün ben gözyaşlarımla sarhoş oluyordum. Sanki bütün o elmaslar, zümrütler, yakutlar damarlarıma giriyor, başımı döndürüyordu. Onlardan herkes de vardı." Şimdi biraz kızararak bu itirafının utancını örtmek için tatlı bir gülümsemeyle gözlerini babasının gözlerine sokarak ekliyordu. "Özellikle birisinde, bilirsiniz ya kimde, bir zümrüt takımı vardı ki." Bir şey onu boğuyor gibiydi. Boğazında tamamlamasını engelleyen bir tıkanıklık vardı. Sustu. Adnan Bey onun saçlarını parmaklarıyla tarayarak gülüyor ve duygulu bir sesle, "Evet," diyordu. "Ama bunun için gelin olmak gerekir. Ne zaman kararını değiştirirsen bana haber verirsin. O zaman küçük Nihal içinde bir zümrüt takımı gelir." Nihal bir kahkaha içinde karşılık verdi. "Zavallı zümrüt takımı. Küçük Nihal'e gelmek için ne kadar bekleyecek?" Bunun böyle bir koşula bağlanmasına darılmıyordu. Bugün babasıyla barışmış olmaktan o kadar bahtiyardı ki bunun için değil, hiçbir şey için darılmayacaktı. Şimdi onda her şeyle, herkesle, bütün hayatıyla barışmaya bir gereksinme vardı. Ruhunun sevme yetenekleri, bilinemez nasıl bir rüzgarın esintisiyle serpilip ışık, sıcaklık arayan bir gonca gelişmesiyle açılıveriyordu. Üstelik piyanosuyla bile barıştı. Bugün evin içi saatlerle Strauss valslerini, Metra'nın kadrillerini dinledi. Behlul'dan gidip kitap istedi. Mademoiselle de Corton, önce kendisine gösterilmek koşuluyla ona kimi romanların okunmasını hoş görmeye başlamıştı. Kitap bahanesiyle Behlul'ün odasında yarım saat gecikti. Bugün iki iyi dost gibi gevezelik ettiler. Babasıyla barışmasının sanki şenliğini yapıyordu. Bu aşırılığa taşan sevincinin içinde ara sıra kendi kendisine gülerek soruyordu. Madem ki barışmak ancak onun elindeydi, neden şimdiye kadar beklemişti? Mademoiselle de Corton'u taklit ederek kendi kendisine parmağını kaldırıyor ve "Artık bundan sonra uslu çocuk olacaksın değil mi küçük Nihal?" diyordu. Ama böyle uslu çocuk olmayı sürdüremedi. Sonunda bir gün en umulmaz bir sebeple o zamana kadar aralarında tek bir sert söz bile geçmeyen Bihter'le Nihal'in arasında birdenbire karşılıklı düşmanlık başlamış oldu. Nihal haksızdı. Bunu kendi kendisine de Bihter için düşmanlığa benzer bir duygu duydukça hep itiraf ederdi. Bu kadına babasının karısı olmaktan başka yöneltilecek bir düşmanlık sebebi bulamıyordu. Ama bu haksızlık onun için öyle bir gereksinmeydi ki kesinlikle onun emrine uyacaktı. Bu kadınla mümkün değil dost olamamıştı, onunla düşman olacaktı. Bir gün sabahleyin Nihal babasının iş odasına gülerek elinde bir kağıt parçasını yarı saklayarak girdi. Bihter elinde küçük bir tüy süpürgeyle duvardaki tabloların tozunu alıyordu. Nihal babasının yanına kadar sokuldu, hep gülüyordu. Kağıdı uzaktan gösterdi. Sanki kapılmasından korkarak çekti. "Nedir o Nihal?" Nihal kollarını açarak "Korkunç bir hesap," dedi. Şimdi Adnan Bey de gülüyordu. Nihal para istemeye geliyordu. Babasını anlattı. Bunu Mademoiselle'le birlikte yapmışlardı. Birçok şeyler, neler neler. Küçük Nihal'in o kadar eksikleri vardı ki kağıda bakarak saydıkça babasına tuttuğu elinin parmaklarını kapayarak birer birer veriyordu. Önce ayakkabı alacaklardı, bir. Eldivenleri patlamıştı. Bunlar alacaklardı, iki. Alınacak şeyler ard arda sıralanıyordu. Nihal istedikleri geri çevrilmemeyi alışık çocuklara özgü bir şımarıklıkla. "Gördünüz mü?" diyordu. "Cüzdanınızdan bir beşlik kağıt aşırmak için yetecek kadar şeyler var." Adnan Bey Bihter'e sordu. "Bugün Beyoğlu'na ineceğinizden haberim yoktu." Ta yüksekteki bir tabloya yetişmek için kanepenin üstüne çıkan Bihter başını çevirmeden karşılık verdi. "Ben de bilmiyordum." Nihal aldırışsız karşılık verdi. "Biz Mademoiselle'le ineceğiz. Öyle kararlaştırmıştık baba. Bize bu vapuru kaçırtırsanız geç kalacağız." "Kızım, niçin annenin ineceği bir günü beklemiyorsun?" Nihal'in birden yüzü değişti. Cevap vermemek istediğini anlatan bir sesle dudaklarını şişirerek "Çünkü," dedi. Sonra ekledi. "Bugün de Mademoiselle'le bir kaçamak yapmak istedik. Sanırım ki bir genç kız mürebbiyesiyle birlikte sokağa çıkabilir." Nihal'e bir söz daha söylemek aslında ortada bulunmayan bir çekişme ortamı yaratmak demekti. Adnan Bey parayı vermeyi yeğledi. Nihal çıktıktan sonra Bihter'e sordu. "Nihal'le neyiniz var Bihter?" Bihter işitmemiş gibiydi. O olanı biteni sezmemişçesine karşılık verdi. Nihal'le? Hiç. Bugün Nihal Beyoğlu'ndan döndükten sonra odasına girince birden burada bir değişiklik gördü. Odasında bir başkalık vardı. Burasını boşaltıveren bir değişiklik yapılmış gibiydi. Çarşafını çıkarmadan ayakta ne olduğunu anlamayan gözlerle bakıyordu. Sonra birden anladı. Bülent'in karyolası eksikti. Bu o kadar beklenmeyen bir şeydi ki gözlerine inanamıyordu. Belinde çarşafı sarkarak odasından çıktı, merdivenden başına kadar koştu. "Şayeste, Nesrin, Bülent'in karılasını niçin kaldırdınız?" Kulağını dikerek cevap bekliyordu. Merdivenleri indi ve o zaman karşısında Bihter'i gördü. "Ne koşuyorsun Nihal?" Bihter kesin bir çatışmaya yüreklilikle dayanmaya karar vermiş gibiydi. Nihal, "Bülent'in karılasını kaldırmışlar," dedi. Bihter güçlü bir sesle karşılık verdi. "Evet, ben kaldırttım. Bülent artık ayrı bir odada yatacak. Geçen hafta kendisiyle öyle karar verdik." Nihal dondu. Nasıl sonunda Bülent'i büsbütün ondan alıyorlardı? Haftada bir gece bile onu ablasına bırakmak istemiyorlardı. Ve bu haksızlık Bülent'le işbirliği yapılarak gerçekleştiriliyordu da ona haber bile vermeye gerek duyulmuyordu. Özellikle onu evde bulunmadığından yararlanılarak. Ağzından bir söz çıkamıyordu. Gözlerinde hırsının ateşinden kurumuş bir kin bakışıyla Bihter'e bakıyordu. Birden taştı. Lakin siz ne karışıyorsunuz rica ederim? Kuşkusuz Bülent'i aldatmış olacaksınız. O sizin yalan gülümsemelerinizle. İşte gene gülüyorsunuz. Ama ben artık biliyorum, anlıyor musunuz? Bu gülümsemelerinizi biliyorum. Onlarda zehirleyen bir şey var. İşte çevrenizdekiler hep sizden zehirleniyorlar. Bülent sizin yüzünüzden okula gönderildi. Şu kadar çocuk sizin için oraya atıldı. Şimdi ablasının odasından da atılıyor. Onu nereye atıyorsunuz? Selamlığa mı atılıyor? Bihter acı bir gülümsemeyle dinliyordu. Yavaş bir sesle karşılık verdi. Haksızlık ediyorsun Nihal. Niçin 5-10 dakika sonra sana pişmanlık getirecek bir biçimde konuşuyorsun? Düşünsene Nihal, Bülent artık senin odanda yatamazdı. Bu kurala aykırı bir şey olurdu. Nihal atıldı. Hayır, diyordu. Yalan, yalan söylüyorsunuz. Yepelek, hastamsı vücudu tutulamayan bir titremeyle titriyordu. Dudakları bembeyaz olmuştu. Sesinde bir kısıklık, tırmalayıcı, ıslık çalıcı bir şey vardı. Bunlar hiçbir şey için yapılmıyor. Yalnız beni, anlıyor musunuz? Bu evin içinde artık fazla gelen kızı kahretmek için yapılıyor. İtiraf etsenize, niçin saklıyorsunuz sanki? Siz beni herkesten uzaklaştırmak, yapayalnız bırakmak istiyorsunuz. İşte geldiğinizden beri buna çalışıyorsunuz. Bihter sapsarı dudaklarını ısırarak dinliyordu. Nihal'i bu haliyle hiç görmemişti. Şimdi o hırçın bir kız olmuştu. Hep o öfkesinden kısılan sesiyle, hiçbir şey düşünmeyerek, hiçbir şey dinlemek istemeyerek söylüyordu. Birden Bihter'e daha fazla yaklaştı. Demin ne diyordunuz, dedi. Aldanıyorsunuz. Ben asıl şimdiye kadar size söylenmemiş şeylerden pişmanlık duyuyorum. Ben sizi hiçbir vakit sevmedim, sevemedim. Sizden iğreniyorum, işitiyor musunuz? Sadece iğrenme. Bihter'in kulakları uğulduyor, yukarıda tahtalar gıcırdıyor, koridorda bir kapı yavaşça açılıyor, evin bütün halkı, Matmazel de Korton, Şahiste ile Nesrin, Beşir, dudaklarında bir zevk duyma gülümsemesiyle onun horlanıldığını dinliyorlar sanıyordu. Nihal'in son sözü yüzüne birden bir aldalgayla fışkırtan bir kamçı oldu. Nihal, dedi, mürebbiyenizin yanına çıkar mısınız? Size daha verilecek terbiye dersleri olmalı. Nihal'in vereceği karşılığı işitmemek için Bihter döndü. Nihal cevap verememenin hırsıyla titriyordu. Adnan Bey'in kapısı açıldı ve Nihal karşısında babasını gördü. Baba kız dik, titremeyen, düşmanlığı andıran bir bakışla bakıştılar. Adnan Bey sordu. Ne oluyor Nihal? Nihal karşılık vermedi. Boğuluyor gibiydi. Artık öfkesi son atılım gücünü de harcamıştı. Şimdi bütün sinirlerinde bir gevşeklik, hemen oraya atılıvermek, ağlamak isteyen bir kahrolmuşluk vardı. Adnan Bey şimdi gözlerinde öfkeden çok acımaya benzeyen bir bakışla ona yaklaşmıştı. Kızım, dedi, biraz benim odama gelir misin? Birden kendisini babasının odasında onunla karşı karşıya, onu biraz dargın, biraz kınayıcı haliyle, ağır başlı, ciddi bir sesle, kim bilir neler söylerken, kim bilir yüreğini nasıl ezecek nasihatler verirken, kendisini aşağılanmış, güçsüz, utancından ağlayamayarak, kahrolmuşluğundan söz söylemeye güç bulamayarak hemen orada bu zavallı yüreğin acılarını anlamamak isteyen babasının ayakları altında can çekişirken gördü. Ve birden hayalinde canlanan bu görüntüden o kadar korktu ki babasının uzanan elinden elini çekti, döndü, hiçbir ses çıkarmayarak kaçtı. 5 dakika sonra Nihal odasında yalnız Bülent'in boş kalan yerine bakarak kendisini o kadar haksız buluyordu ki pişmanlık duydu. Şimdi aşağı inmek, bu kadının yeniden yüzüne bakmak için nasıl güç bulacaktı? Şimdi bu öfke taşmasını bağışlatacak, kendi özbenliğine karşı haklı gösterecek bir sebep bulamıyordu. Kendi kendisinden o kadar utanıyordu ki, ondan açıklamaları almak isteğiyle kapısına vuran Matmazel de Korton'a da odasının kapısını açmadı. Bu olay herkes sanki bir anlaşma yapmış gibi unutmuş göründü. Bihter, Nihal'le aralarında hiçbir şey geçmemiş gibiydi. Ama pişmanlığı yeniden bir karşılıklı düşmanlık fırsatı bulmak ihtiyacı izliyordu. Artık onda bir şey vardı ki sebep olmadan taşıyor, ancak Bihter'e soğuk birkaç söz içinde içinin alabileceğinden fazlasını boşalttıktan sonra dinmeye ulaşabiliyordu. Artık küçük küçük çekişmeler birbiri ardından geliyordu. Bihter'in masum bir sözü kötüye yorumlanıyor, pek dostça bir söyleşme arasında bir görünüşünü taşırtacak bir karşı çıkma yapılıyor, kocasına söylenen bir sözün arasına tırmalayıcı bir sözle karışılıyordu. Nihal artık katlanılamaz hırçın bir kız olmuştu. Bihter'le küskünlükleri vardı ki günlerce sürerdi. Bir kezinde Bihter'in bir sözünden bir kuruntu sezilmiş, bir anlam çıkarılmasıyla peçetesini sofranın üzerine fırlatarak yemekten kalkmıştı. Birlikte yapılmak üzere kararlaştırılan gezintiler oluyordu ki Nihal'in birdenbire ortaya çıkıveren rahatsızlıklarıyla erteleniyordu. En olmayacak şeylerde Nihal karşıt bir tutuma giriyor, Bihter'i alaylı bir kahkahasıyla yalanlamak, haksız çıkarmak, utandırmak için her dakika bir fırsat bekliyordu. Ve Bihter'in sessiz bir gülümsemeyle, ılımlı bir sözle karşıladığı bu çekişmelerden kendisini yenik çıkmış gördükçe Nihal büsbütün hırçın oluyor, bütün haksızlaşıyordu. Bihter bir bunalım döneminin başladığı yargısına varmıştı. Onda heyecanlanmalara üstünlük gösteren bir özbenliğe egemen oluş vardı ki Nihal'e karşı yalnız bir savunma durumu almasına yetiyordu. Kendisine hasta bir kızını hırpalamaksızın eğiten bir anne tutumunun yolunu çizmişti. Bir gün kocasına rica etti. Sizin küçük bir karışmanız bu bunalımın daha çok uzamasından başka bir şeye hizmet etmez. Bana vaat ediniz bakayım, hiç karışmayacağınızı vaat ediniz. Adnan Bey çevresinde geçen bu şeylerden özellikle öyle davranarak habersiz kalıyordu. Yanında ortaya çıkan bir çekişmeye bile karışmamak için dudaklarını ısırır, eline bir gazete alırdı. Bihter için bu bir cehennem hayatı oldu. En sessiz ve rahat, en güvenli sanılan dakikalarda Nihal'le savaşmak gerekiyordu. Bütün sözlerinin, bütün davranışlarının hemen bir kavga sebebi olarak yakalanmak üzere bu kızın araştırmacı gözü altında tutulmasından doğan sürekli bir ezinç içindeydi. Ama bu bunalım dönemi başladıktan sonra en çok acı çeken Nihal'di. Bu hırçınlıklar zavallı hasta ruhunu yakıp kavuran korkunç bir ateşli hastalığın önüne geçilemez krizleri gibiydi. Sürüp gittiği sürece onu düşünemeyen bir çılgın yapar, vahşi bir sarhoşluk tadıyla onu sarhoş halde bırakır, sonra berekelenmiş sinirleriyle, titreyen renksiz dudaklarıyla, boğazına tıkanan bir izinç düğümüyle ve hep o ensesinden başlayarak şakaklarını geren ağrılarla bu çekişmenin içinden kafesinin tellerine çarpa çarpa hırpalanmış deli bir kuş haraplığıyla çıkınca, kendisini bütün çılgınlıkları, bütün bunalımları daha güçlü olarak, daha bir açıklıkla akla gelen bir sayıklama krizinden uyanıvermiş bulurdu. Bu anıların utancından, herkesin o haksızlıkları kınayacağını sandığı bakışından kaçmak için odasına koşar, kapısını kilitler ve orada yalnızlığının içinde irileşmiş gözleriyle, gerilip kısılmış parmaklarıyla kendi kendisini parçalamak, yemek isterdi. Haksızlığını tamamıyla biliyordu. İşte onu herkesin gözlerinde de okuyordu. Lakin kızım, düşününüz rica ederim, diye başlayan Mademoiselle de Courton'dan onu bir gülümsemeyle, yanından geçerken mırıldanılmış bir sözcükle onaylayan şaisteyle nesine kadar herkes onun haksızlıklarına birer tanıktı. Kızların kendisini desteklemeleriyle haksızlıklarına daha çirkin bir anlam kazanmış buluyor, kendisini onların düzeyine inmiş, onlarla ortak olmuş görmekten iğreniyordu. Ama niçin, niçin böyle oluyordu? Mademoiselle de Courton'un dediği kadar düşünmeyi neden başaramıyordu? O zaman bu haksızlıkları kendi özbenliğine ve herkese bağışlatmak için fazla gösterişlere gerek duyuyordu. Babasıyla gene çocuklaşmalar ister, Behlül'e sokulur, Bülent'i armağanlara boğar, sonunda Bihter'le hiçbir şey olup bitmemiş gibi sokulgan bir arkadaş olurdu. Ancak bu gösterişlerin arasında sezinlerdi ki bütün çevresindekiler, üstelik Bülent, ta gözlerinin içinde ona bir gizli kınama bakışı saklıyorlar. Bihter'in kısılmış dudaklarında zorla tutulan sözlerin bir titreşini sezinlerdi. Ve artık daha çok özbenliğini tutamayarak sonunda herkesi kendi yanına çekerek artık bu kez kendisini haklı gösterecek bir fırsat çıktığına inanarak geçmiş haksızlıkların onaramını yeni bir haksızlıkta arardı. Ne var ki her seferinde aldanırdı. Bu didişmelerin hiçbirinde ona hak verecek bir bakışa rastlamamıştı. İstiyordu ki kendi kendisini haksız bulmakla birlikte herkes ona hak versin ve ona acısın. Evet, kendisine acınılmasını istiyordu. Onun acınılmaya gereksinmesi vardı. Ta yüreğinde bir şey ona kendisini çekerek saçlarını gözyaşlarıyla ıslatacak sevecen bir yürek aratıyordu. O sevecen yürek, o cömertlik göğsü kimin olabilirdi? Bunu belirleyemiyordu. Ama biliyordu ki o gözyaşları, o derin bir bereket kaynağından saçlarına akacak sıcak yaşlar, yüreğinin, zavallı yaralı yüreğinin yaralarını yıkayacak, zehirlerini temizleyecek ve yalnız o vakit işte kendisini sanki yok eden bu korkunç, bu ciğerlerini kavuran ateşten kurtulacak. Bu yürek kimin yüreği olabilirdi? Bütün çevresindekilerin yürekleri ondan uzaklaşmışlardı. Hiçbir sevecen yürek görmüyordu ki o iyileştirici gözyaşlarını serpilesin. Şimdi artık hepsiyle yabancılaşmış ki. Hepsiyle. Kafasında acı bir iç kırıklığı ünlemiyle bu sözü inelerken, öksüzlüğünün bütün acı ve mutsuzluğuyla bu çığlığı yalnızlığının yasına bir acı duyma yöneltisi gibi atarken, kendisini o kadar terk edilmiş, o kadar yalnız görürdü ki hemen ölmüş bulunmak isterdi. Sonra dışarıda kışın siyah günleri penceresinden dalga dalga ölüm karanlıkları dökerken birden titrerdi, üşürdü. Ölmek. Kim bilir bu ne güzel bir şeydi. Ama ne korkunç bir şey. Asıl korkunçluğunda bir güzellik buluyordu. Siyah bir çukur, o büsbütün beyazlaşmış yüzüyle sarı saçlarının arasında beyaz, kar kadar beyaz kefenler içinde yatıyor ve ta yukarıda o siyah toprakların üstüne siyah bir gökten yavaş yavaş bu genç kız mezarını okşağı gibi yağmurlar dökülüyor. İşte o iyileştirici gözyaşları. Değil mi ki bu yaşamakta sarı saçlarını onlarca ıslatacak bir cömertlik yüreği yoktu. Bu gözyaşlarını mezarında bulacaktı. Gökyüzü, kızına ağlayan bir anne yasıyla ağır ağır, yavaş yavaş gözlerini serperken, o mezarında ruhuyla bunları içecekti. Bu ölmüş genç kızın renksiz dudakları mutlu bir gülümsemeyle tazelik bulacaktı. Sonra, kim bilir, belki mezarların karanlık yollarından, o toprakların altında gizli karanlık koridorlardan bir ölü, annesi, beyaz kefenleriyle sürüklene sürüklene, tırnaklarıyla toprakları deşe deşe yol açacak, geceleri kızını yalnız bırakmamak için onun yanına gelecekti. Dudaklarıyla saçlarının arasında kulağını arayacak ve başkalarına, yaşamakta olanlara işittirmemek için yavaş bir sesle "Nihal'im, benim mini mini Nihal'im" diyecekti. "İşte ben, yalnız ben sana hak veriyorum." Evet, mini mini Nihal'e yalnız o hak verecekti. Böyle odasında yapayalnız ölümü düşünürken hayalinin bakışında bir genç kızın taze mezarını görür, elini çenesine dayayarak gözleri kaybolmuş, sanki o mezarın başında yas tutardı. Böyle ikiye bölünmek mümkün olsaydı, ölmüş, mezarının içinde annesiyle öpüşen bir Nihal ve mezarın başında böyle bir eli çenesine dayanmış, sarı saçları darmadağın, gözleri insanların göremedikleri bir ufka açık, kımıldanmayarak, yaşamıyormuşçasına, yaşayarak, yalnız ağlamak için oraya dikilmiş bir heykel. Ama canlı, yas heykeli biçiminde bir başka Nihal. Bu yasının arasında onunla birlikte ağlayacak birisine gereksinme duyar ve o zaman müziğin avutucu gözyaşlarına koşardı. Bu acılı saatlerde parmakları piyanosunu inletecek şeyler bulurdu. Ya Chopin'den bir gece, ya Schumann'dan bir ezgi ya da Mendelssohn'dan bir hüzünlü ses içinde bu aletin ruhuyla onun hasta ruhu kimliklerini eritip yok eden coşkulu bir kucaklaşmaya giren titreşimlerle çırpınırlardı. Sonra birbirini kırarak, birbirini öldürerek son bir acılı kışkırığıyla havada derin bir yasın ezgili sesini bırakarak dermansız, bitkin, kırılmış, yaralanmış, sürüklene sürüklene sanki bir kenara düşerlerdi. İnleyen bu şeyler, zavallı insan hayatının o dille anlatılamaz acılıklarından dizilmiş bir dil olan bu müzik kasideleri, Nihal'in sinirlerinden geçtikçe, onun acılarıyla zehirlendikçe, daha hastalanarak başka bir anlam, geceleri göklerin hüzünlü gülücüklerinden mezarlara damlayan acıma damlalarına benzer, ince duygulu bir elem anlatımı kazanırdı. Nihal kendisini unuturdu. Kısık dudaklarla, kuru gözlerle, bir bulut arasından gördüğü o siyah işaretlere dalgın dalgın, onların sessiz dilinden canlanarak uçan yakınmalarla kavrulmuş denebilecek bakışında, hiçbir düşüncenin canlılık parıltısı parlamaksızın, sanki duygusuz, cansız, insanı kendinden geçirici bir ölümün düş dalgalarında rahat bir akımla yüzerdi. Chopin'in prelütlerinden biri vardı ki, onu sık sık çalardı. Ve bunu ezberden, gözlerini kapayarak çalarken, ta ruhunun içinde beyaz bir gece, son bir hayat gecesinin kefenli ufuklarını görürdü. Bu ezginin bilinemez neden, onda öyle bir esinleme gücü vardı ki, ne vakit onu çalsa, gözlerinin içine bütün evreni kefenleri saran bir beyaz gece, karanlıkla aydınlıktan, bulutlarla güneşlerden oluşan bir gece, ama ölmüş bir dünyanın gecesi doğardı. Beyaz, beyaz, beyaz. Bu gecenin kocaman, yüksek ağaçları vardı ki beyaz başlarını, beyaz kollarını kaldırarak silkileniyorlardı. Beyaz bulut kümelerinden yığıla yığıla göğüslerine gelmiş dağların arasında beyaz saçlarının beyaz köpüklerini savurarak yükselen dalgalarıyla bir deniz kabarıyordu. Ta yukarıda bir sessizlik duraklaması içinde kalıvermiş kar tufanlarının arkasında beyaz bir ay. Sonra bütün bu beyazlıkların üzerinden koşan alay alay gölgeler, bu beyaz dünyayı siyah bir ölüm soluğu içinde saran bulutlar ve her yanda büyük bir sessizlik. Ne bulutlardan küçük bir tatlı ses, ne dağlarda hafif bir fışırtı. Hiçbir şey yok. Yalnız bu ölmüş gecenin üstüne ta uzaklardan, kim bilir nerelerden, belki var olmayan dünyanın ötesinden, evrenin hayatına ağıt okuyan bir ses. Sonunda kefenlerin altında dinlenen bu acılık mahşerinin üstüne acımının cennetteki akan tatlı suyu gibi dökülen son inildi. Ve bu son evren gecesinin tek seyircisi olarak bütün o karların altında donmuş görüntülerin kenarında kendisini görüyordu. Bir kişi, bu ölmüş evrenin içinde yapayalnız. Şimdi de böyle değil miydi? Yapayalnız. O zaman düşüyle gerçeğin bu benzerliğinden titrer ve müziğin iyileştirirken öldüren bu avutmalarından silkinerek çıkmak isterdi. Artık uyuşan, can çekişen sinirlerinin yeniden canlanabilmesi için sarsılmak, hırpalanmak gereksinmesi duyardı. Birden biraz önce inleyen alet çıldırır, kudururdu. Biraz önce havanın içine serpilen son elem ağıtları daha can çekişme soluğunu vermeden bir hız egzersizinin kasırgaları patlar, çılgın dönüşümleri içinde bütün hüzün şiirlerinin inleyen artıklarını korkunç patlamalarıyla boğardı. Nihal bu görüntünün içinde sersemleşmek, düşünmemek için düşünememek isterdi. Sonra yorgun, göğsü şişkin, sapsarı bu kendi kendine didişmenin içinden çıkarak başını çevirince, yaşlı mürebbiyesinin kaygılı bir bakışla kendisine bakan gözlerini görürdü. O, bu müzik ateşlenmelerinin hemen hepsinde bir gölge çekingenliğiyle gelmiş, biraz uzakça oturmuş bulunurdu. Onun uzaktan Nihal'e öyle bir bakışı vardı ki, zavallı çocuk, kendisini öldürüyor demek isteyen derin bir acıma anlamıyla doluydu. Evet, bu müzik ateşleri, acımasız bir hastalığın sürüp giden krizleri kahrıyla bu zayıf çocuğu kırılmış bir halde bırakırdı. Bu müziğin avuntusunda sarhoş edici bir zehirli içki hainliği vardı. O zaman Nihal'i almak, ona neşe verecek şeyler okumak isterdi. Ama Nihal bunlardan sıkılıyordu. Mürebbiyesinden öyle kitaplar istiyordu ki ona ölümü düşündürsün. Mürebbiyesine itiraf ediyordu. Ölüm, ölüm, şimdi hep bunu istiyorum, diyordu.